burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Biz Burada Kalacağız programı 81. bölümüyle sizlerle. Programımızı Nurettin Turan hazırlıyor bildiğiniz gibi. Cihan Aydoğan'sa teknik masada, ben Yasemin Pamukçu Başar'a sizlerle birlikte olacağız bir saat boyunca Biz Burada Kalacağız programında. Telefonlarımızı anımsatmak isterim. +90 312 463 34 19 ve yine +90 312 kodlarıyla 463 34 21 belge geçer numaramızsa +90 312 463 32 84. Blog adresimiz ise bizburada.blogspot.com. Bugünkü konumuz aslında önümüzdeki geçen haftalarda yapmış olduğumuz konuların bir uzantısı, ama bu kez Belçika'yı biraz da mercek altına aldığımızı söyleyelim. Kadınların Belçika Türk toplumunun yerleşikliğe geçmesindeki etkileri, genel olarak Belçika Türk toplumunda kadının yeri, eğitim ve kadın, yabancı toplumla kaynaşmada kadın, çocukların yeni bir toplumun yurttaşı olarak yetiştirilmesinde kadının rolü ve kadının eğitim düzeyinin yerleşikliğe geçişteki etkilerinden bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi Belçika odaklı bir konuşma olacak. Telefon hattımızda Altay Manço olacak. Can hocamız da yine yanımızda değil ama yine telefonda bize bilgisiyle destek verecekler. Programımızın ikinci bölümünde ise Leyla Ertorun hanımefendi, kendileri de sosyolog, onunla da sohbetimize devam edeceğiz. Altay Manço telefondalar. Merhaba.
Merhabalar. Buyurun.
Merhaba efendim. Siz bir sosyal psikologsunuz ve nerede yaşadığınızı bize söyler misiniz Altay Bey?
Ben şu anda Belçika'nın güneyinde Fransızca konuşulan kesimde yaşıyorum.
Evet, güzel. Bize öncelikle kadından bahsedeceğiz Altay Bey. Az önce ben konu başlıklarımızı aktardım ama bize öncelikle Belçika toplumunun sosyal yapısından kısaca bahsedebilir misiniz?
Şimdi bildiği gibi Belçika 1830'da ve tampon ülke olarak o zamanın büyük hükümdarlıkları arasında kurulmuş olan bir kraliyet. İki önemli gruptan oluşuyor. Hollanda diline benzeyen bir Flemençe konuşan kuzeydeki Flamanlar ve güneyde Fransızca konuşan Valonlar var. Ayrıca ülkenin doğusunda küçük bir grup da Almanca konuşuyor. Üç dilli, üç resmi dili olan federal bir ülke. Ülkenin federasyonlaşması da 70'lere dayanıyor.
Dolayısıyla Altay Bey...
Avrupa Birliği üyesi biliyorsunuz. NATO üyesi, gelişmiş bir ülke.
Altay Bey, dolayısıyla hani üç dil dediniz ya, oraya gidenler, göçmek isteyenler için işler biraz daha zor mu sizce dil konusunda?
Olabiliyor, bunda etkisi var. Zaten genel olarak Belçika'da bütün Avrupa şu anda göç arzu etmek söz konusu olmuyor, biliyorsunuz duvarlar örüldü. Fakat öyle bir olay varsa tabii ki o ülkenin dili, hatta dillerinin birkaç tanesini öğrenip gelmek, konuşarak gelmek çok daha faydalı bir şey. Uyum için, vatandaşlık için ve buralarda tutunabilmek için.
Evet, işte biz örneğin geçen programlarımızda işte Almanya'dan söz ettiğimizde işte Almanca'nın öğrenimi diyorduk, ama Belçika olduğunda konu biraz daha fazla dile hakim olmak gerekecek diye düşündüm.
Şimdi şu şekilde, eğer güney bölgede yaşıyorsanız Fransızca yeterli, kuzey bölge için Flamanca, Hollanda dili yeterli düşünebiliriz. Fakat Brüksel'de iş kurmak isteyen, en azından Brüksel'de dönercilik yapmak isteyen bir arkadaşı düşünelim. Bu arkadaşın yerel müşterinin dillerini anlaması lazım. Bunların arasında Türkler olduğu gibi Türk olmayanlar da var. Belçikalılar arasında Flamanca konuşanlar olacak, Fransızca konuşanlar olacak. Üstelik Brüksel diyorsunuz Avrupa'nın başkenti.
Evet.
Burada yaşayan aynı zamanda çok sayıda Avrupa'nın çeşitli yerinden gelmiş olan memurlar, stajyerler, diğer çalışanlar, misyonlar falan var ve bu insanlar da genellikle İngilizce konuşuyorlar. Yani şeyde, Brüksel'de tutulmak için bir tüccar dört dili bir şekilde bilmesi veya o dilleri anlayan eleman barındırması lazım.
Evet, evet konumuza dönebiliriz. Kadınların peki Belçika toplumunda, hani ben Türk kadınının demiyorum. Belçika toplumunda kadının yeri nedir?
Çok geniş bir soru sordunuz. Diğerleri gibi hızlı bir cevap vermek gerekirse nüfusun yarısından fazlasını temsil ediyorlar. Ve 1970'lerden başlayan bir bilinçlendirme dalgası kadınların yerinin şu anda erkeklerin konumuna göre daha az değer gördüğünü, mesela iş pazarında hatta bugün için tam yüzdeler aklımda değil ama bu %15-%20'lere %20'lere varıyor. Aynı işi yapan bir çalışan kadının erkekten daha az maaş aldığı görülmekte. Bu tespit edilmiş. Politik katılıma bakılırsa veya yönetim düzeyinde bakılırsa insanların kurumlardaki rütbeleri yükseldikçe kadınların oranı azalıyor. Örneğin son bir işlem yönetim kurumlarında bundan sonra 2018'e kadar %50 kadın bulundurulması zorunluluk haline gelecek. Anlatabiliyor muyum? Şirketlerde, kurumlarda falan, derneklerde. Yani bu son yıllarda ne kadar kadının daha geriden geldiğini anlaşıldı. Bunu da dengeleştirilmesi gerektiğini fark edildiğini gösteriyor. Aynı zamanda seçimlerde mesela aday listelerinde bir kadın bir erkek, bir kadın bir erkek zorunluluğu getirildi. Bu da tabii ki seçilenlere de yansıyor. Fakat şu anda seçilenler arasında %50 kadın oranı yok. Yani her ne kadar gelişmiş bir ülke olmasına rağmen ve de kadın haklarını savunduğu derneklerinde önemli yerler tutmalarına rağmen hala bir şekilde dengesizliklerin olduğunu altını çizmemiz gerekiyor.
Bir de yani Altay Bey, sizin sözleriniz gerçekten çok çarpıcı bence. Dediniz ki 1970'te başlayan bilinçlendirmeye rağmen dediniz.
Evet efendim, öyle, bu böyle ve de kadın hakları daha önünde uzun yıllar olan bir çalışma. Üniversitelerde dahi bunu görüyoruz meslektaşlardan. Kadın haklarını inceleyen arkadaşlarım bir şekilde bir konferansa gidiyorsunuz, kongreye. Kadın haklarının incelendiği bir oturumda katılan, dinleyen erkek sayısı azdır mesela. Çok tipik bir olaydır. Yani bu gibi yayınlar da aynı zamanda daha az rağbet görülmüş. Anlatabiliyor muyum? Bu Avrupa'nın yani bilimsel camiada genel bir şeydir. Bunu gözlemleyen başka insanlar da var maalesef. Görüldüğü gibi yani dünya bir hani bir şarkı vardır. It's a man's world diye. Dünya bir erkek gezegeni. Kadınların burada yer yapması Belçika olsun, diğer Avrupa ülkeleri olsun. Artık diğerlerinden bahsetmiyorum bile. Zordur.
Evet. Tüm bu zorlukları Belçika'da yaşayan Belçikalı bir kadın yaşarken biz Türk kadınının durumundan bahsediyoruz. Yani oraya göçmüş, oradaki hayata alışmaya çalışan, hatta şu sıralarda belki bayağı bir yol almış olan bu konuda Türk kadının nasıl evrildi, bundan bahsetmek istiyoruz.
Şimdi elimizdeki verilere bakarak konuşmak durumundayız. Eğitim durumuna bakarsak mesela göç eden insanlardan kaynaklanan şu anda ikinci hatta üçüncü dördüncü nesile ayak atmış bir gruptan bahsediyoruz. Bu iki üçüncü nesillere bakarsak eğitim durumunda bütün diğer Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi, bu yüzden sanırım dünyaya özgü bir işte standart zaten, kızlar okullardaki başarıları daha yüksek. Kızlar okula daha çok yatırım yapıyorlar.
Güzel.
Türklerde de, göçmen Türklerde de böyle, göçmen faslılarda da böyle Belçika'da, yerel toplum üyelerinde de böyle. Dolayısıyla kızların okula daha çok yatırım yaptığını düşünüyoruz. Bu neden böyle? Çünkü dışarıda onları bekleyen tuzakların farkında olduklarını zannediyorum. Aynı zamanda evde görmedikleri bazı rağbeti okulda görmeye çalıştıklarını tahmin ediyorum. Yani bunu söyleyen çalışan yazarlar da var.
Peki bu rağbetten kastınız evde... Altay Bey, özür dilerim. Evde görmediği rağbeti okulda görüyor dediniz. Bundan neyi kastediyoruz? Açar mısınız?
Baktığımız bazı çalışmalarda, kalitatif çalışmalarda söyleşi yapıyoruz çocuklarla mesela. Bunlar 14, 13, 12 yaşlarındaki çocuklar. Söyleşi yapıyoruz. Mesela ders çalıştığını düşünelim çocukların. Evet. Bir kızımız var, bir de oğlumuz var. Bunların yaşları birbirlerine yakın. Hı. Sofra kurulacak. Kimden bu istenir? Tabii ki kız çocuktan istenir. Anlatabilir miyim? Bu küçük bir örnek. Bu örneği siz yüzle binle çarpabilirsiniz. Bu gibi şeyleri, dengesizlikleri, haksızlıkları genç kızlar bize getiriyorlar. Bunların tabiyeti orijini ne olursa olsun. Anlatabilir miyim? Daha çok göçmen gruplarda rastlıyoruz bu gibi gözlemlere. O çocuk sayısı da daha fazla tabii oralarda. O yüzden bu küçük bir örnek, rağbet dediğim bu, anlatabiliyor muyum? Bir şekilde senin bir geleceğin var, bir kadın olarak bir rolün var. Bu rol evin içinde odaklanmış. O yüzden dışarıya bakmaya, okul falan bu kadar önemli olmayabilir, aksesuar olabilir gibi bir düşünce var. Anlatabiliyor muyum?
Anlıyorum.
Tabii bu aşılıyor. Bu tek Türklere has değil, bunu altını çizeyim, bu geniş. Aşılıyor tabii. Sosyal konumu daha yüksek, eğitim düzeyi daha yüksek ailelerde bu tabii çok az aslında. Bu daha çok işçi sınıfı ailelerinde gözlemlenen konu.
Evet. Peki Altay Bey, Türk kadınının geldiği noktayı bize anlatabilir misiniz? Yaşamış olduğu zorluklardan sonra şu anda Belçika toplumunda Türk kadının durumu nedir?
Şimdi Türk kadın derken birkaç Türk kadını var. Daha önce göç etmiş olan, ilk yıllarda gelmiş olan, bugün artık anneanne, babaanne, nine olan kadınlar var. Evet. Bunlar 60'ın 65'in üzerindeler. Ve Belçika toplumunda, Belçika'da Türk arasındaki 60-65'in üzerindeki insanların yüzdesi %10'ları aşmakta şu anda. Yani yaşlanan bir gruptan bahsediyoruz.
Evet.
Bu grubun içerisinde kadınlar çoğunlukta. Erkekler daha erken ölüyorlar. Ve de işçi sınıfında madenci oldukları için belirli hastalıklar var biliyorsunuz. Maalesef böyle bir ölüm istatistiği var. Evet. Kadınlar o yüzden genellikle zaten bilinir bu. İnsanlar yaşlandıkça kadınların yüzdesi artıyor. Şimdi bu kadınlar bir grubu oluşturuyor. Bunlardan bahsedebiliriz. Ama aynı zamanda burada doğmuş, büyümüş insanlar var. Bu kadınlar da ikinci bir grubu oluşturuyor. Bizim üçüncü bir grubu eklememiz gerekiyor. Bunlar da evlenip de gelenler. Bakabiliyor muyum? Yani Belçika'da Türk kadın derken bu üç ayrı gruba bahsediyoruz. Bunların içinde alt gruplar da var. Çok farklı olaylardan bahsediyoruz. O yüzden genelleme yapmak zor. Ben özellikle burada doğup büyümüş ve evlenip de gelmiş olan kadınların farklılığından söz etmek istiyorum dilerse. Şimdi burada doğmuş insanlar haliyle okuldaki kimi zorluklara rağmen tabii ki oturduklarını bilinçliğine öğreniyorlar. Bizi kılmaya sahipler. Kaldı ki bu ülkenin insanı çünkü tabiyete geçmiş. Bir Avrupalı bu insanlar, birer Avrupalı ve de iş pazarına girdikleri vakit eğer zorluklar varsa, işsiz kalırlarsa belirli işsizlik sigortalarından da istifade edebiliyorlar. Yani bir sosyal şey var, ağ var bunları tutan.
Evet.
Yani korunabilen bir toplum. Aynı buradaki insanlar, buradaki Belçikalılar gibi. Bir yandan evlenip de gelen insanlar ki bunların bir kısmı erkek ama çoğunluğu kadın, küçük bir çoğunluğu kadın evlenip de gelen insanlar. Bunların sayısı şu anda 1500'lerde her yıl. Türkiye'den Belçika'ya gelen insanlar 1500. Ama geçtiğimiz yıllarda, 2000'li yıllarda bu 2500 kadar her yıl 2500 kadar insana tekabül edebiliyordu. Yani bunlar gün geçtikçe, yıl geçtikçe sayıları artan bir grup. Önemli bir grup kitlesi olarak. Bu insanlar geldikleri vakit bir kere biliyorsunuz Türkiye'de Fransızca pek öğrenilmiyor. Hollanda'yı desek yani resim çizmeye gerek yok. Kimse bilmiyor. Geldikleri vakit hiçbiri bunların yerel dilleri bilmiyorlar.
Evet.
Türkiye'de diploma almış olabilirler. Mesela bir 4 senelik bir yüksek eğitim diploması alıp da gelmiş olan evlenmiş gelip gelmiş olan elemanlar var. Fakat bunların diplomaları bir şekilde zaten tanınmıyor. Yokmuş gibi. Evet.
Denkliği yok.
Dolayısıyla bu insanlar iş pazarına en alt kademeden girmek zorundalar. O da iş bulabilirlerse ki çok zor, işsizlik oranı yüksek Belçika'da %9'larda genel olarak. Ama Türk ve Faslı göçmenlerde işsizlik oranı %35-40 arası değişiyor. Çok büyük bir işsizlik oranı var. Bu arkadaşların hiçbir şekilde kadın olsun erkek olsun rahat bir şekilde Belçika'da iş pazarına girmesi söz konusu olamıyor. Olamadıkları için sömürü sistemleri içine girmek zorundalar. Ve bu sömürü sistemi taşeron bir firmalarda çok aralıklarla acayip saatlerde ve küçük ücretlere çalışmak zorunda kalan insanlar ki belli bir süre geçsin, 18 ay olabiliyor, yaşına göre 24 ay olabiliyor. Ondan sonra ancak sosyal yardım küresinden istifade edebilirsinler.
Altay Bey, özür dilerim. Yani kusura bakmayın ama ben son sözlerinizi gerçekten yakalayamadım. Bulunduğunuz ortamdan mı, bağlantıdan mı bir farklı bir ses de geliyor. Sanki bir televizyon sesi gibi. Ya bizim için daha böyle sağlıklı bir ortam hazırlayabilir misiniz? Ben bu arada bir Can hocama merhaba diyeyim.
Şimdi televizyon da yok.
Yok.
Sadece Allah televizyondayım. Allah. Televizyon da yok. Acaba şimdi daha mı rahatlıyorsunuz?
Yani bilemedim, farklı bir ses de geliyor. Bir hat mı karışıyor acaba? Yani teknik masadaki arkadaşlarım, Cihan'cığım siz de duyuyorsunuz değil mi aynı sesi? Yani sizin kıymetli sözlerinizi yakalamak için çok zorlanıyorum. Tamam, biz bir Can hocama, o zaman Can hocam da size soruları olabilir. Bir ona da merhaba diyelim. Yine siz telefon altımızda kalın. Sessiz bir ortamdaysanız tabii yapacak bir şey yok. Yani ben yine elimden geldiğince sizi dinlemeye çalışacağım. Can hocama merhaba diyelim. Can Ünver aynı zamanda programımızın danışmanı ve kendileri göç uzmanı. Can hocam. Can hocam merhaba. Siz duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, bağlantıyı bir keselim. Biz tekrar yeniden bir bağlantı yapalım olmazsa. Belki de hani çift bağlantımıza o yüzden bir sorun yaşıyoruz. Ben hani akıl yürütmeye çalışıyorum cahilce belki ama. Tamam. Altay Bey şu anda değil mi hattaki? Can hocam mı? Altay Bey.
Hayır,
bakın şu anda şahane oldu. Demek ki Can hocanın bağlantısıyla ilgili bir sorunumuz var. Ya da ikisi çatıştığında mı böyle bir sorun yaşadıkça?
Sanırım öyle oldu.
Tamam. Tamam. Siz kusura bakmayın lütfen. Ben şuradan devam etmek istiyorum. Eğer tekrara düşerseniz de dinleyicimiz de eminim aynı sıkıntıyı yaşadı. Lütfen tekrar söylemekten hiç çekinmeyin. Çünkü biz burada kaldık. Dediniz ki evlenip gelen bölüm esas. Ben ondan bahsetmek istiyorum dediniz.
Tamam. Ve
dil sorunu dediniz. Dil sorunundan bahsettik. Yaklaşık her yıl 2500 kişi gibi bir rakama ulaşıyor bu dediniz değil mi Altay Bey?
Geçmiş yıllarda biraz azaldı şimdi.
Şimdilerde azaldı, tamam. Evlenip gelenlerle ilgili bahsetmek istediklerinizi baştan alırsak ben de sizi daha sağlıklı dinleyeceğim, tamam, ve buradan soru çıkaracağım.
Zaten o konuya girecektim ben de. Bu evlenip de gelen insanlar neyi karşılıyor, neden geliyorlar,
evet,
diye bir soru kafamda. Tabii ki insan sever, evlenir, hayatını birleştirdiği insanı, hı-hı, kendi yurduna getirir. Bu çok normal bir şey. Ama olaya da biraz histeriyan bakıp, biraz da mantıksal olarak baktığımızda, sayılara döktüğümüzde, hı-hı, şöyle garip tablolar çıkıyor. Önce bir çizgi düşünün. Siz ki evlenip de gelen insanlar böyle bir şekilde bir i harfi gibi yavaş yavaş artan, şu anda biraz da zayıflayan bir iyinin sonu böyle düşüyor artık. Elyası iyi düşünün. Öyle bir çizgiyle karşı karşıyayız. Bu tabloyu biz sayfalarımıza döktüğümüz vakit başka eğrilerle çok daha bağdaşıyorlar, örtüşüyorlar. Bu eğriler hangileri? Mesela 65 yaş üzeri insanların sayısının artması. Şöyle bir şey kafamda, soru kafamda belirliyor. Acaba yaşlı kitlesi arttıkça göçmen grubunda, acaba Türkiye'den getirdikleri genç insanlar, evli hanımlar, acaba bu yaşlarla ilgilenmek için mi geliyorlar? Anlatabiliyor muyum? Bu bir soru olarak kalsın. İkinci bir soru da Türklerin Avrupa'da, Belçika'da özellikle kurmuş oldukları iş yeri sayısı. Evet. Bunun da eğrisine baktığımızda ki aynı iyi eğrik çıkıyor karşımıza ve birbiriyle örtüşen. İkinci soru kafamızda belirliyor. Acaba evlenip de gelen insanlar bu işletmelerde çalışmaya mı geliyorlar? Bu çalıştırılmaya mı geliyorlar? Bu da ilginçtir. Çünkü demin iş pazarına girme zorluklarından bahsettim. Ancak böyle etnik yapının oluşturduğu dönerciler, kebapçılar, bakkallar, hı hı, ve bunun gibi bu gibi kurumlara hizmet eden toptancılar da çalışabilecek demek ki gelen insanlar. Kadın ve erkek de, biraz sonra görüşeceğiniz meslektaşım Leyla Hanım da size söyleyecek de, yerel alanda mesela dükkanlarda çalışan Türk kadının sayısı bir hayli arttı ki güzel bir şey. Kadınlar da, hı hı, çalışma hayatına bu şekilde girmiş oluyorlar. Hı-hı. Ama genellikle etnik çevrede kalıyor bu. Bir önemli bir bölüm için. Tabii hepsi için değil. Bu aynı zamanda evlenip de gelen insanların Belçika'daki göçmen işsiz sayısını besliyor mu diye soruşturduğumuz vakit, hayır, böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü eğriler çakışmıyor. Demek ki bu insanlar geliyorlar ve işsiz olmuyorlar. Bir şekilde hı-hı. iş tutuyorlar.
Güzel.
Ama nerede iş tutuyorlar? Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Bir şeye daha bakarsak bu kime yarıyor? Tabii oradaki o dükkanları kurmuş olan ailelere yarıyor. Ezenette gelen insan da o ailelerin ferdi olmuyor mu? Bireye bakıyoruz. Başka bir yere bakıyoruz. O da Belçika'daki Türklerin ev sahibi olma oranına bakıyoruz. Hı-hı. Ona baktığımız vakit de aynı iyi şeyi eğriyi buluyoruz. Birbiriyle örtüşüyor. Göçmenler geldikçe dükkanlar dönüyor. Dükkanlar döndükçe evler alınıyor. Hı-hı. İnsanlar zenginleşiyor. Bu göçmen kitlesi burjuvalaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani böyle bir bağlantı var. Neden Türkiye'den evlerde giriyor insanlar? Ki bunların da yarısından fazlasının kadın olduğunu gördük. Erkekler de aynı şekildeler.
Buradan, hiçbir fark yok aralarında. Buradan nasıl bir tüme varıma gidebiliriz?
Nasıl bir varıma gidebiliriz? Bu da sorunuz neydi? Türk kadınının yerleşikliğe geçimindeki katkısı dedi.
Evet, evet.
Yerleşikliğe nasıl geçer bir insan? Ev sahibi, mal sahibi, mülk sahibi olarak geçer. Oradaki nüfusu arttırır, işte oradaki tabiyete geçer ve bunların hepsi oluyor. Fakat aynı zamanda bir şekilde bu makinenin dönmesi için iş gücü lazım. İş gücünü nereden bulacak? Belçika'da doğup büyüyüp okuyan, dil bilen insanlar girmiyorlar o işlere veya daha az giriyorlar. Dışarıdan gelip o işe girmeye eli mahkum olan çalışan, bunların büyük önemli bir bölümü de göçmen kadınlardan oluştuğunu gördük, giriyorlar. Hı-hı. Tabii aile müesseselerinde çalışıyorlar. O başka. Evet. 10 yıl çalışacaklar. 10 yıl sonra işte babamız vefat edecek, dedemiz vefat edecek, anneannemiz ve sonunda o mülk zaten bize kalacak. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey var. Şu anda bir şekilde biraz zor da olsa o iş pazarına girilmesine rağmen 10 yıl sonra bir şekilde insanlar daha fazla bir rahata yerleşikliğe geçecekler ve rahata yerleşecekler. Yani böyle bir pazar var. Anlatabiliyor muyum? Böyle
evet.
bir tablo karşılaştık.
Çok güzel anlattınız hem de.
Dilediğimiz vakit. Bir şey daha dikkatimizi çekmek lazım. O da kadın konusunda çok önemli. Bu durumun aynı zamanda Belçika'ya Türk grubu arasında yaşanan boşanma davalarında büyük etkisi olduğunu görüyoruz. İyi çizgisinden bahsettim size. İyi eğrisinden. Aynı iyi eğrisini de şu anda boşanmalara da uyguladığımız vakit bunu görüyoruz. Yani demek ki Türkiye'den eş getirmek bazı şeylere yararken bazı yerlerden sonra kırılma getiriyor. Anladım. Aileler dağılabiliyor. Çünkü insanlar anlaşamıyorlar. Her ne kadar burada yetişen insan Türk asıllı olsa bile Türkiye'den gelen insan Türkiye kaynaklı ve buradaki insanların mantaliteleri uymayabiliyor. Tabii. Birbirlerinden bekledikleri şeyler uymayabiliyor. Hı. Bu da boşanmalara yol açıyor. Sosyal yardım konusunda bundan sonraki arkadaşım bahsedecektir. Bu boşanmalarda önemli şeylerden, challenge'lerden bir tanesi.
Evet. Altay Bey, evlendirme başa dönüyorum belki ama bir şey soracağım. Evlilikle gelmekten kastımız Türkiye'de yaşayan bir hanımefendi ya da beyefendinin İlle de bir yabancı ile evlenmiş olması gerekmiyor. Yani bir Belçikalı ile evlenmesinden bahsetmiyoruz, değil mi?
Hayır, Türkiye'de yaşayan, Belçika'da yaşayan bir Türk'le evlenmesinden bahsediyoruz.
Belçika'da yaşayan bir Türk'le evlen. Ha, tamam, tamam. Yani bir de bunun hani diğer ayağı var. Bir de Belçikalı ile evlenmesi var.
Olabilir, fakat onlar o kadar az vakalar ki.
Ha, onlar az.
İşte girmiyor bile yani. Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Her sene 2500 ila 1500 diyorum, düşünün. Hı hı. Türk grubu zaten eninde sonunda 170 bin kişilik bir grup Belçika'da. Bunların evlilik yaşına her sene evlenen kaç kişi olabilir, düşünün. Hı hı. Ve onların da 1/4'ü Türkiye'den eş buluyor kendisine. Kız olsun, erkek olsun.
Evet. Boşanma vakalarındaki artış peki toplum açısından, yani Belçika toplumu açısından nasıl bir sonuç doğuruyor bu?
Şimdi kimi kez sorunlar doğuruyor. Çünkü her defasında boşanma bir tabii başarısızlık aslında. O izdivacın bir başarısızlığı. Fakat normal karşılanıyor tabii ki. Hı hı. Çünkü öyle bir hak var. Ve de buna yardımcı olabilecek sistemler de var. Sosyal yardım kuruluşları, işte proje avukatlar falan. Neticede boşanan insan kimi psikolojik zorluklarla da karşılaşabiliyor. Tabii buna cevap veren kurumlar da var ama amaçları insanların nasıl rahatsızlanması değil. Aynı zamanda tek efendime söyleyeyim velili haneler ortaya çıkıyor. Genellikle kadınsa bu tek veli çocuklarıyla birlikte oluyor. Tabii onların barınması için iş hayatı konusu falan bayağı zorluklar doğdu gibi, aynı zamanda fakirliği de kamçılayabiliyor. Böyle eşinden ayrılmış tek başına ise insanlar da bir fakirlik tehlikesini iç içerler. Brüksel'in, özellikle Brüksel'de ve önemli büyük Belçika'nın diğer şehirlerinde de karşılaşıyor. Bu şehirlerin tabii ki çok ucuz ne derler, ev bulunabilen mahallelerinde fakir daha çok göçmenlere rağbet ettiği mahallelerde yaşıyor insanlar. Tabii onlara da cevap veren, hizmet götüren bir sosyal yardım ağı var mı Amasya, ama kimi zorluklar, doğrudur zorluklar da bunlardan ibaret sorunuz gerekiyor.
Mutlaka. Peki Altay Bey, biz programımız ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz varsa onu da dinleyelim. Sonra veda edelim size.
Şunu söylemek istiyorum. Bu bahsettiğim sosyolojik mekanizmalar aynı zamanda bir sosyal grubun, yani bu göçmen Türkler diyelim, zor bir ekonomik ortamda işsizlik oranından bahsettik. Dışlanma oranı olayları var, ırkçılık olayları var. Bahsedemedik, onlar da ayrı konular. Böyle bir ortamda kendi yağında kavrulma sistemidir. Ve bir şekilde bu sistem bulunmuştur. Aynı zamanda Türkiye'den dışarıya insanların çıkması, biliyorsunuz Schengen, vizeler, şudur budur, o kadar zor ki, hı hı, evlilikle gelmek daha kolay olduğu için, hı, bu şekilde oluyor. Ve bir şekilde bir yerel topluluk oluşturmuştur ve o yerel topluluk da kendi içinde zenginleşmeyi getirmiştir. Yani Türk grubu kendisini korumuştur. Çok akıllı bir sistem aslında. Yani bu sistemi şapka çıkartmak lazım, tebrik, hı, etmek lazım. Hı. Fakat bir eksiği var bu sistemin. Hı. Bu da kendi içine fazla kapanıyor. Hmm. İçine fazla kapanık olduğu için bazı yanında zorluklar, sorunlar getiriyor. Boşanma da bunlardan bir tanesi. Hmm. Teki değil, başkaları var. Okuldaki kim başarısızlıklar, dil öğrenemem falan da bunların yanında. O yüzden bu sistem devam etsin. Tabii ki bunu öne çıkartmamız lazım, tebrik etmemiz lazım. Ama bu sistemin kapılarını, pencerelerini açmamız lazım. Dil bilmek, diğerleriyle işbirliği kurmak, ortaklıklar kurmak, Türk derneklerinin diğer göçmen dernekleriyle işbirlikleri kurması, yerel kurumlarla aşınlaşım olması, bunlar çok önemli. Bunların detayına giremiyorum, zaman süremiz kısıtlı, anladım. Fakat bunları eklemek istiyordum. Başarılar var, böyle bir zor ortamda tutunabilmek çok büyük bir başarı.
Tabii.
Fakat artık bunun meyvesinin artık paylaşılması, açılması, daha geniş ortamlarda bir tek Türklerin arasında kalmaması lazım. Bunu söylemek istiyorum.
Evet, bu sözlerinizde bize farklı konu başlıkları olacaktır programımızın diğer bölümlerinde. Çok teşekkür ederiz Altay Manço katılımınız için, bilginiz için. Sosyal psikolog kendileri, biz burada kalacağız, devam edecek.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Evet, biz burada kalacağız, devam ediyor. İkinci bölümümüzde yine bir sosyolog olan Leyla Ertorun'la konuşacağız. Kadınların Belçika toplumunun yerleşikliğe geçişindeki etkilerini ve genel olarak Belçika Türk toplumunda kadının yerinin ne olduğunu ve tabii ki eğitim ve kadının nasıl birlikte bir arada olduğunu, yabancı toplumda kaynaşmada kadının rolünden bahsedeceğiz. Çocukların yeni bir toplumun yurttaşı olarak yetiştirilmesinde kadının rolünden bahsedeceğiz ve kadının eğitim düzeyi yerleşikliğe geçecek etkilerinden bahsedeceğiz. Leyla Ertorun, merhaba.
Merhaba efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızın ilk bölümünü dinleyebiliriz mi?
Bir kısmını, çünkü sanıyorum bir problem vardı yayınla ilgili.
Doğru, evet.
Çok
evet.
İyi duyamadım ama tamam. Duyduğum kadarıyla dinlemeye çalıştım.
Tamam, Altay Bey sizden de bahsetti. Kimi noktalara geldiğinde az sonra Leyla Hanım'la konuşacaksınız, o daha detaylı anlatacaktır size dedi. Siz bir sosyologsunuz ve bir kadın olarak toplum içerisinde meslek sahibi bir kadın olarak Belçika toplumu içerisindeki yerini siz nasıl buluyorsunuz? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Zor mu?
Sanıyorum kendi rolümü bulunduğum yeri biraz diğerlerinden ayırmam gerek. Çünkü ben şanslı bir aileden geliyorum. Evet. Ben lisede geldim Belçika'ya ve tatile diye getirmiştim ailem tarafından. Evet. Fakat Türkiye'de işte o darbe dönemi zorluklar benim burada kalmamı istediler ve sadece okuyabilmem için burada kalmamı istediler. Yani zaten baştan proje farklıydı benim için. Evet. Fakat o zamanlar benim yaşımdaki bütün kızlar için biçilen rol şuydu. Evet. 14 yaşını geçmiş mi? Çalışma izni alabilir mi? Çalışma izni alabilirse biraz çalıştıktan sonra Türkiye'den bir koca getirebilir mi?
Evet. Bakış açısı
bu. Yaşıma göre ben de biraz ilişkiler olduğum için o yaşlarda sürekli benim kaç yaşımda olduğumu soruyorlardı. Biz Türk mahallesinde oturmuyorduk. Benim babam biraz bilinçli bir insan olduğu için Fransızca öğrenemeyeceğimizi, zaten Belçika'da dil sorunu olduğu için, çünkü Brüksel'de Flamanca ve Fransızca zorunluluğu var. Başkent olduğu için tek Brüksel'de bu iki dil zorunluluğu var. Hı hı. O yüzden Türklerin olmadığı bir muhitten bize ev tutmuştu. Hı hı. Fakat ben Eskişehir'de doğmuş büyümüş biri olarak Türklerin yaşadığı semte geldiğimde çok şaşırıyordum. Hatta ilk yıl çok ağladım. Ya giderim Türkiye'ye ya burada kalmam diye. Çünkü bir kızın bluzin giymesi bile eleştiri konusuydu. Mesela bana küçük çocuklar, aa kıza bak pantolon giymiş üstüne etek giymemiş falan diyorlardı. Yani oralardan buralara geldik. Tabii ki bugünkü sorunlar da farklı. Hı-hı. Fakat genel olarak sırf kızlarla ilgili değil, çocuklarını okutmayı düşünmüyordu Türk aileleri. Sanıyorum nedeni de şuydu. Çok kısa sürede para toplayıp bir an önce dönmek.
Evet.
Aileden de ne kadar çok fert çalışır, para toplanırsa o kadar çabuk gidilebilirdi. Bir de birçok insan kırsal kesimden geliyor. Mesela ben üniversiteye başladığım dönemlerde çok az göçmen kökenli arkadaşımız vardı. Ve benim anneme sorulan soru şuydu genellikle. Aman burada kim okumuş da adam olmuş? Yani burada okumluk bir şey olunmayacağını düşünüyorlardı. Hı. Üstelik tabii sosyolojide kardeşim siyasal bilgilerde okuyordu. Yani o bölüm ne olunuyor? Çünkü Türk toplumunda bilinen ve başvurulan insanlar kimler? Doktor, hakim. Yani tıp okumuyorsanız, avukat olmayacaksanız diğer bölümlerde ne okunduğunu, niçin okunduğunu pek anlamıyorlardı açıkçası. Çünkü burada kalma projeleri yoktu insanların.
Evet. Peki.
Allah'tan 6 ayda sanıyorum ona değindi. Belçika'da pozitif ayrımcılık var. İşte kadınlara yönelik bir sürü proje var.
Evet.
Bunun yanında okul mecburiyeti sayısı yükseldi. Mesela biz geldiğimizde 14 yaşa kadar eğitim zorunluluğu vardı. Sonra 16-18 oldu. Dolayısıyla bunun 18 yaşa çekilmesinin tabii ki bir de saklı amaçları var. Yani iş yok herkese. Onun için eğitim daha uzun olsun diyorlar. Ama aynı zamanda kızları daha fazla okulda tutabiliyorsunuz. Evet. Erken yaşta evlenmelerini engelleyebiliyorsunuz. Mesela ilk dönemler Türklerin Belçikalı olmadıkları yıllarda evlilikler çok genç ve sırf kadınlar için değil bu. Mesela benim gittiğim platformlarda Türkler kızlarını çok erken evlendiriyor derlerdi sürekli. Ben de onlara bu erkekler için de geçerli dediğimde inanmazlardı. Neden erken evlendiriliyordu erkeklerde? İşte bir yabancıya takılıp onunla kalmasın, evlenmek istemesin, gözü açılmasın. Ve herkes gidip kendi çevresinden, kendi köyünden biriyle evlendirmek istiyordu. Altay'ın zaten araştırmalarda da geçtiğimiz yıllarda bu çıkıyordu. Burada evlenenlerin sanıyorum %75-%80'i Türkiye'den evleniyordu. Ve bunların da yine büyük bir oranı akraba evlilikleri.
Ya evet.
Çok büyük ve akraba evliliklerinde de mesela Türkiye'de genellikle baba tarafından kuzenler evlenir. Burada anneler daha ağırlığını veriyordu ve anne tarafından teyze, dayı çocukları mesela onlarla daha çok evleniliyor.
Evet.
Aile böyle genişliyordu.
Anlıyorum. Leyla Hanım, Can hocamız da telefon attığımızda, Can Ünver, kendileri göç uzmanı ve programımızın danışmanı. Can hocam merhaba.
Ha, merhaba Yasemin Hanım. Bu defa bu hafta uzaktan konuşuyoruz.
Öyle oldu. İlk kez telefonda sesinizi duyuyoruz.
Suriyeli göçmenlerle ilgili uluslararası bir toplantıdayım.
Evet, kolay gelsin
ama,
hocam.
Ama yine birlikteyiz her halükarda.
Sağ olun
hocam. Şimdi programın ilk bölümünü pek izleyemedim ya maalesef. Yani herhalde hatlarda bir karışıklık oldu ama şimdi konunuzu dinliyorum. Benim de bir önce bir küçük yorumum, arkasından da bir sualim olacak. Şimdi aslına bakarsanız yani ben yurt dışında Avrupa'da yaşayan Türk kadınlarının, genç kızlarımızın gelişme öyküsünü hayranlıkla öteden beri izliyorum. Yani erkeklerden çok daha fazla başarı haneleri kalabalık ve çok daha fazla övgüye mazhar vaziyetteler. Yani bunu kabul etmek lazım. Bu bir. İkincisi ortaya çıkan bazı sorunlar göçmenlikten mi yoksa Türk ve Müslüman olmaktan mı kaynaklanıyor? Bu konuda da bir karar vermek çok güç. Yani zaten göçmen olarak belli bir sıkıntılı ortamın içerisinde yaşıyor insanlar. Kadın olarak ve göçmen olarak zaten baştan böyle, yani eğer bir 100 metre koşu diye düşünecek olursak 10 metre geriden başlamış gibi bir halleri var. Ama bakıyorsunuz o yarışın sonu çok da kötü değil şimdiye kadar. Yani en azından örnekler var, güzel örnekler var. Yani benim merak ettiğim, acaba hani Türk ve Müslüman kültüründen geldikleri için mi yoksa göçmen olduk, hangisi daha ağır basıyor? Yani hangi sorunun ağırlığı daha fazla? Ya da hangi durumun yarattığı sorun daha fazla? Bu konuda acaba konuğumuz bir şeyler söylemek ister mi derim.
Tamam. Leyla Hanım?
Can hocamızı çok çok iyi duymadım.
Ben
ama sanıyorum iyi kadınların bazı başarıları daha çabuk ulaştığını.
Yo, şöyle ben özetleyeyim isterseniz Leyla Hanım. Hocam diyor ki ben diyor kadınların işi gerçekten çok zor diyor. Hı-hı. Yaşamış oldukları acaba diyor göçmen olmak zaten zor diyor. Kadın olmak evet. zaten zor. Yaşamış oldukları zorluklar çoğunlukla acaba diyor göçmen olduklarından, Türk olmalarından, Müslüman yoksa Müslüman olmalarından mı kaynaklanıyor? Hı-hı. Yani bunun şöyle bir sentezini yapabilirsiniz bize.
Evet. Ya şimdi şuna bakmak gerek. Genel olarak, çünkü ben Meksika'daki üniversiteli feminist kadınlar derneklerinde de bulundum. Onlar da tabii onlar daha yaşlı. Mesela 60 yaşın üzerindeki hanımlar diyorlar ki işte abim üniversiteye gidebilirdi, kız okumasın dediler. Ama abim tembel çıktığı için ben başarılıyım, hadi bu da okusun dediler. Yani genel olarak toplumda kızlar okusun diye çok fazla itilmiyorlar. Ancak başarılı oldukları için hadi bu da okusun diye itiliyorlar. Zorluklara gelince burada bir 10 yıl önce iş bulmada yabancıların nasıl zorlandıklarıyla ilgili anketler yapıldı. Anonim anketler. Yani aynı genç bir Müslüman ismiyle bir de Belçikalı ismiyle aynı özgeçmişi yollayarak işe başvuruyordu. Ve Müslüman soy ismiyle başvurduğu iş yerleri hiç cevap yollamazken Belçikalı ismiyle yolladıkları aynı özgeçmişe cevap yolluyorlardı. Hmm. Burada şöyle bir şey çıktı. Genellikle Faslıları kapsıyordu tabii. Buradaki en büyük Müslüman çoğunluk Faslı. Kızların yine de erkeklere göre daha kolaylıkları olduğunu, işte daha değişik, egzotik kabul edildiklerini.
Evet.
Tabii başörtüsü yoksa, çünkü başörtüsü de Müslüman olanlar arasında başörtüsü takmak isteyenler bazen sorun olabiliyor iş yerinde. Ama kızların her zaman erkeklere göre iş bulmakta daha kolaylık çektiği. Fakat zorluklar daha çok eğitimle ilgili. Mesela Türk toplumunda eğitim düzeyi çok çok düşük. Yabancılar arasında sanıyorum en düşük olanı.
Evet. Peki bunun yükseltilmesi için bir şey yapılıyor mu? Yani kadın kuruluşları ya da Türk topluluklarının bir gayreti var mı bu bilinçlendirme
açısından? Kadın dernekleri çoğalmaya başladı şu son yıllarda. Ama maalesef birazcık böyle kadınlara yönelik boş zamanları değerlendirme aktiviteleri ve geziler. Yani gerçekten bazı kurumlara gidip aynı zamanda kadınların haklarını savunan arkadaşlar maalesef çok çok az. Bir takım girişimler oldu böyle ama değişik milletlerden kadınların olduğu derneklerde mesela Türkler yok. Politikada da öyle. Mesela Türkiye'den baktığınızda burada seçilen arkadaşları görünce gıpta ediyorsunuz belki de. Aa işte milletvekili, bakan, belediye başkanı arkadaşlar var diye. Evet. Belçika vatandaşı olmuyordu kolaylıkla. Şimdi değiştirdiler onu biraz. O yüzden tabii ki bir oy potansiyeli oldu burada. Ama biraz önce Altay'ın söylediği gibi nasıl etnik ticaret hanelerle kendimize iş sağlıyorsak, seçimlerde de biraz öyle oldu. Yani zaten o da sürekli bize eleştiri olarak sunuluyor. Buradaki Türk toplumu Türkleri seçiyor. Onlar hiç diğerleriyle karışmıyorlar diye. Sürekli bir eleştiri olarak önümüze geliyor. Yani önümüzdeki yıllarda umuyorum ki bu değişecek yeni kuşakla. Burada büyüyen ve burada okuyan kuşakla. Maalesef işte 5-6 yıl önce bir röportajda bana dediler ki sizce Türk kadının durumu değişti mi? Dedim ki yani transparan beyaz pantolonun içine fuchsia string giymekse evet. Ama bu benim için bu göreceli durum Türk kadının bir ilerleme kaydettiğini göstermiyor. Ama iyi taraf şu. Kadının her şeye rağmen birçok hakkı da var. Yani eşi atarsa, ailesi atarsa dayanabileceği dernekler var, sosyal yardımlar var. Sanıyorum bunlar da kadının ayakta durmasına yardımcı oluyor. Ve bütün bunlar sanıyorum ileride eğitim konusunda da daha iyi olabileceğimizi gösteriyor. En azından ümit ediyorum öyle olacağı konusunda.
Peki tam da şimdi yerli toplumda kaynaşmak için ne yapılmalı? Kadınlar bu konuda nasıl bir rol üstlenmeli?
Ya Altay'da sanıyorum ona değindi. Dil çok önemli.
Evet.
Türk toplumu sürekli diğer Müslüman toplum olan Farslarla karşılaştırılıyor. Orada bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce söylüyoruz. Yani Farslılar bir sömürge ülkesi ve okuma yazma bilmeyen kadınlar da aralarında Fransızca konuşuyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde Fransızca konuşuluyor.
Evet.
Türkler için diyorum ha Belçika'ya gelmişler ha Japonya'ya. Fransızca çok farklı bir dil. Ama işte öğrenmek için çaba gösterilmemiş zamanında. Aman gideceğiz bir an önce işte para toplayalım denmiş.
Evet.
Şimdi kurslar var. Vatandaşlık kursları var. Dil kursları var. Ve üstelik mesela işsizseniz sosyal yardım alıyorsanız sosyal yardım veren kurum bunlara gitmenize izin veriyorlar.
Peki rağbet var mı bu kurslara?
Lazım. Çünkü çocuklarınızı okulda izleyebilmek için, veli toplantısına gidebilmek için dil şart.
Tabii.
Ve kadın dili iyi bildiği zaman, yani çocuklarla da babalar da ilgileniyor tabii ki ama kadın dili iyi bilip okulla da ilişkiye geçtiği zaman çocukların eğitimi çok daha iyi oluyor.
Peki Can Hocam siz ne diyorsunuz?
Valla şimdi bu Avrupa toplumları da olsa işte Türkiye'den biraz daha belki daha iyi ama çoğunlukla erkek egemen toplumlar bunlar. Yani erkek egemen toplumda kadının işi zaten baştan zor. Biraz evvel onu da aslında bir kısaca ifade etmeye çalıştım. Bir de üstelik de göçmen falan. Yani aslında işleri çok zor. Şimdi dil de öğrenseler bütün yani o toplumun arzularını yerine de getirseler bir takım entegrasyon mühendislerinin de böyle bir takım işte şeyleri oluyor fikirler şunu yapsınlar bunu yapsınlar diye bu işler zorlamayla olmuyor yani öncelikle yaşadıkları ortamın içerisinde bir kere çok uygun şartların oluşması lazım. Uygun şartların oluşması derken bu işte en azından duygularda, düşüncelerde farklılık, yaklaşımlarda farklılık gerektiriyor. Yani insanlara işte insan olarak değil de yabancıdır. Üstelik de işte farklı kültürden geliyor, farklı dinden geliyor, farklı etnik gruptur falan filan şeklinde yaklaşırsanız onun çözümünü bulmak çok zor. Yani o zaman istediği kadar bülbül gibi Fransızca konuşsun, bülbül gibi Flamanca konuşsun, Almanca konuşsun hiç faydası yok yani aslında. Bir kere demek ki yaşadıkları toplumun içerisinde o ortamın oluşması lazım. Bizim bugüne kadarki bütün sıkıntılarımız yani vatandaşlarımızın, Türklerin ya da Türkiye'den giden Türkiye kökenli her kimse... yaşadıkları tatlık içerisinde bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorlarsa bunun sebebi budur ya da yakın çevrelerinde en azından. Yani bütün toplumun içerisinde en saygın konuma gelmek zaten mümkün değil ama en azından yaşadıkları o mütevazı çevrelerinde komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, işte teması olan insanlarla bir kere iyi ilişkiler içerisinde olmaları çok önemli bu bir. İkincisi de tabii onlara karşı bir takım böyle işte farklı xenofobik, hani düşmanca tutum, davranış ve kanaatleri körükleyici yayınların, efendim işte ne bileyim görüşlerin, kitapların falan yayınlanmadığı bir ortama ihtiyaç var. Yani bunu yapmadığınız takdirde işte biz bu konuşma şeyleri, konuştuğumuz sorunları daha ileride de konuşmaya devam ederiz. Halbuki bizim insanlarımız son derece uyum gösterdiler. Yani her şeye rağmen büyük uyum gösterdiler. Şimdi tabii bizim insanlarımız derken bundan işte 40 sene, 50 sene evvel giden insanları da katıyorum. Yani onlar belki Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da kalmak için gitmediler, döneceklerdi. Ona rağmen yaşadıkları toplumun içerisinde zarar vermeden kimseye, göz dikeni olmadan kimseye işte ne bileyim biz burada sizin başınıza dert olmaya geldikleri belirtmeden yaşadılar. Şimdikiler de aynı şekilde. Şimdi bir de böyle büyük bir gayretle uyum sağlamaya çalışan gençlerimiz var. Onların bu gayretlerini çok takdirle karşılamak ve onların yollarını, önlerini açmak lazım. Yani bunu kabul eden toplumlar henüz görmüş değiller. Yani bunların otoriteleri, bunların devletleri yavaş yavaş belki şimdi yani son yıllarda görmeye başladılar. Dolayısıyla ben hep aslında iyimser konuşuyorum Yasemin Hanım, biliyorsunuz. Evet. Fakat işte yani ortamın mutlaka farklılaşması lazım ve bunu talep etmek lazım. Yoksa ben insanlarımızın işte kendileri için hem uygun bir yaşam ortamı hem de içinde yaşadıkları topluma faydalı, ailelerine faydalı, kendilerine faydalı şekilde hem çalışıp hem yaşamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine inanıyorum doğrusunu isterseniz. Yani en son suçlanması gerekenler onlardır. Tabii suçlanma derken yani böyle işte kabahat anlamında söylemiyorum ama siyasi duruşlarda değişime ihtiyaç var. İşte olmadığı takdirde dediğim gibi bunlar devam eder gider bu tür sorunlar.
Peki evet. Leyla Hanım, Can Hocam çok güzel anlattı bize. Yine çok olumlu görüşlerini belirtti ama peki Belçika işte devleti olsun, toplumu olsun, her ikisini birlikte düşündüğümüzde şimdiki gençlerin böyle kendisini yenileme, biraz daha farklı olmak için çaba gösteren hallerine ne kadar açık sizce? Bu arada şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir 2 dakika süremiz var. Eğer özetleyebilirseniz çok mutlu olurum Leyla Hanım.
Ya kötümser olmak istemiyorum tabii ki ama yani en azından Brüksel çok zengin bir şehir. Ama bu zengin şehrin fakirleri biziz. Ve diplomanız olsa bile iş bulmak zor. Çünkü her zaman diğerlerinin önüne geçmek için bir fazla okumalısınız. Bir dil fazla bilmelisiniz. İşte bunun için şimdi kamu kuruluşlarında çalışmalarını kolaylaştırmak için kotalar oluşturmaya falan çalışıyorlar ama yani çok istekli ve vasıflı gençlerimize de Can Hocamızın dediği gibi maalesef ortamlar yok. Çünkü herkes için iş yok. Ve bazı mahallelerde gençlerin %40'ı işsiz. Evet. Sanıyorum bir takım politikalarla bunların değişmesi lazım.
Değil mi?
Yani gençlerin tabii ki eğitimlerini sürdürmeleri, vasıflarını artırmaları lazım. Ama bu tek başına yetmiyor. Orada tabii ki Can Hocam haklı. Ama şu da doğru. Sadece Türkleri saymıyorum. İstatistiklere baktığımızda yani Belçikalı olanlar da eğitimi daha fazla, vasfı daha çok olan insanlar işsizlik daha az çekiyorlar. Yani bu daha kısa süreli oluyor. Evet. Sanıyorum o şartlara gelmeye çalışmamız lazım.
Evet, doğru. Peki Leyla Ertuğrul, çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Kendileri sosyolog, bizimle fikirlerini paylaştılar, bilgilerini, tecrübelerini paylaştılar. Çok teşekkür ederiz. Can Hocam, size kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ve programımızın birinci bölümünde de Altay Manço bizimleydi. Kendileri sosyal psikolog. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Nurettin Turan programımızı hazırladı. Teknik Masa'da Cihan Aydoğan vardı. Biz burada kalacağız. Program burada nihayetleniyor. Tekrar görüşmek üzere. Ben Yasemin Pamukçubaşı'na güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Esen kalınız.